Anna Karenina, Tolstoy. 6. kaset, 2. yüz, sayfa 801. Lenin trabzanın yanında kendisine bir yer buldu. Aşağı doğru eğilerek hem seyredip hem dinlemeye başladı. Bütün soylular ilçelerine göre gruplaşmışlardı. Salonun ortasında duran üniformalı bir beyefendi yüksek sesle ilan ediyordu. Eyalet Soylular Başkanlığı mevkiini yüzbaşı yardımcısı Evgeni Ivanoviç Apukdin. Ortalığa bir ölüm sessizliği çöktü. Bu sessizlikte yaşlı birinin cılız sesi duyuldu. Çekiliyor. Aynı ses duyuldu yine. Aday saray danışmanı Pierre Petrovich Bole. Genç ve cırtlak bir ses. Çekiliyor diye bağırdı. Sonraki adaylar da aynı şekilde çekiliyor yanıtını verdiler. Bu durum bir saat kadar sürdü. Trabzan'a dayanmış olan Levin seyrediyor ve dinliyordu. İlk önce bunun ne anlama geldiğini kavramadığı için şaşıp kaldı. Daha sonra hiçbir zaman anlayamayacağına inandı ve üzüldü. Yüzlerde gördüğü heyecan ve endişeyi anımsayınca daha da üzüldü. Gitmeye karar vererek aşağı indi. Holden geçerken aşağı yukarı gezinen gözleri şişmiş, üzgün bir soyluyla karşılaştı. Onu selamladı. Topuğunu hafifçe vurarak topallayan ve bayan şık dava vekiliyle karşılaştı sonra da. Levin bayana yol vermek için geri çekilirken dava vekili, "Geç kalmayacağınızı söylüyordum size," diyordu. Levin çıkış kapısına vardı. Cebinden vestiyer numara kartını çıkarırken yazman yanına yaklaştı. "Konstantin Dimitriç, gelin," dedi. "Oylama yapılıyor." Aday aday olmayacağını kesinlikle bildirmiş olan Nevedovski'ydi. Levin salonun kapısına yaklaştı. Kapı kapalıydı. Yazman kapıya vurdu. Kapı açıldı. Levin önünde yüzleri kıpkırmızı olan soyluları gördü. "Elimden bir şey gelmez artık," dedi bir toprak sahibi. Sonra Levin eyalet soylular başkanını gördü. Yüzü yorgunluk ve korkudan korkunç bir duruma gelmişti. "Sana kimseyi dışarı bırakma demiştim," diye bağırıyordu bekçiye. "Yalnız içeri alıyorum ekselans." "Ulu tanrım." Başkan derin derin iç geçirdi. Beyazlar pantolonlu, yorgun, eyalet soylular başkanı başını eğerek salonun ortasındaki büyük masaya doğru yürüdü. Oylama yapıldı, sonra oylar sayıldı. Nevedovski soylular başkanı seçildi. Pek çoğu neşeliydi, hoşnuttu, seviniyordu. Ötekilerse üzgün ve mutsuz görünüyordu. Snetkov yüzünde beliren düş kırıklığını gizleyemiyordu. Nevedovski salondan çıktığı zaman heyecanlı bir kalabalık çevresini sardı. Tıpkı ilk gün seçimleri başlatan valiye ve ilk seçildiği gün Snetkov'a yaptıkları gibi Nevedovski'nin peşine takıldı. Yeni seçilen aday ve kazanan partinin pek çok üyesi o gün Vronski'nin evinde yemek yiyordu. Vronski köyde canı sıkıldı ve annaya bağımsız olmak istediğini belirtmek için seçimlere gelmişti. Öte yandan da seçimlerde yaptığı yardımlar, belediye meclisi seçimlerinde kendisi için yaptığı şeyler ve toprak sahibi bir soylu olarak üzerine düşen görevleri büyük bir titizlikle başardığı için Sajaski'ye teşekkür etmek istiyordu. Ne var ki Vronski seçimlerle bu kadar ilgilenebileceğini, kendini kaptıracağını ve üzerine düşeni başaracağını ummuyordu hiç. Soyluların arasında yeni katılmıştı ama çok başarılı olmuştu ve onların üzerinde etkili olduğunu düşünürken yanılmıyordu. Bu etkiyi servetine, adına, kentte oturduğu güzel evine borçluydu. Bu evi ona eski arkadaşı ve hesap işleriyle ilgilenen Kaşin'de de bir banka kuran Şirkov bırakmıştı. Vronski bu etkiyi ayrıca köyden getirttiği aşçısına, koruyucusu olan valiyle yakın dostluğuna ve özellikle de herkese karşı gösterdiği yakınlığa, sevimliliğine borçluydu. Vronski, Kitty Scherbatsky ile evlenmiş olan, bir hiç yüzünden budalaca öfkeye kapılan ve kendisine bir yığın saçma ve yersiz şeyler anlatan o yabancı beyefendinin dışında, tanıştığı bütün soyluların kendisinden yana olduklarını hissediyordu. Onun Nevedovski'nin seçilmesine çok yardım ettiğini görüyordu. Başkaları da bunun farkındaydı. Şu anda evinde, seçimlerin kutlandığı bu masada, Vronski kendi adayının başarı kazanmasının zevkini tadıyordu. Onu seçimlerden çok kendisinin bu seçimlerdeki etkisi sevindiriyordu. Evlendikten sonra aday olmayı düşünüyordu. Kendi desteklediği kişinin başarısına katkıda bulunduktan sonra kendisi yarışa katılmaya karar veriyordu. Ama bugün jockey'in zaferini kutluyorlardı. Vronski masanın başında oturuyordu. Sağında imparator mahiyetinden genç bir general olan eyaletin valisi vardı. Herkese göre eyalet başkanı oydu. Seçimleri görkemli bir şekilde açmış ve açış konuşması yapmıştı. Vronski'nin de fark ettiği gibi herkes ona saygı gösteriyordu. Vronski'ye göre ise vali tam tersine onu askeri okulda çağırdıkları gibi yalnızca Maslov Katka'ydı. Maslov Katka onun yanında sıkılıyor, Vronski'de de onu rahatlatmaya çalışıyordu. Salonda genç, kararlı ve alaycı yüzüyle Nevodovski oturuyordu. Vronski ona karşı sade ve saygılı davranıyordu. Sviyazki başarısızlığını neşeyle karşılıyordu. Ona göre bu gerçekten bir yenilgi değildi. Çünkü Sviyazki şampanya kadehini Nevodovski'ye doğru uzatırken soyluluğun yeni partisinin izleyeceği yolun temsilcisi olarak ondan daha iyisini seçemeyeceklerini söylüyordu. Sviyazki bütün soyluların bugünün başarısından dolayı birbirlerini kutlamalarını ve yeni başkanı alkışlamalarını da söylemişti. Genel sevince katılan Stepan Arkadyevich gerçekten de eğleniyordu. Yemekte seçimin çeşitli devrelerini anımsadılar. Sviyazki eski eyalet başkanının ağlamaklı konuşmasını alaya alıyor, Nevodovski'ye dönerek ekselanslarının gözyaşı krizlerinizden daha sade bir kontrol yöntemi seçmeleri gerektiğini belirtiyordu. Başka bir soylu alaylı alaylı eyalet başkanının vermek istediği balo için mavi çoraplı uşaklar getirttiğini, yeni eyalet başkanı mavi çoraplı uşaklarla bir balo vermek istemiyorsa onları geri yollamak gerektiğini anlattı. Bütün yemek boyunca herkes Nevodovski'ye hitap ederken ona eyalet başkanımız ve ekselans diyordu ve bu sözcükleri söylerken yeni evli bir kadına bayan diye seslenmeleri ve onu kocasının adıyla çağırmaları kadar zevk alıyorlardı. Nevodovski bu unvanı önemsemediğini, hatta küçümsediğini belirtiyordu. Ama içten içe sevindiği ve bu liberal ortama uymadığı için sevincini gizlemeye çalıştığı belli oluyordu. Yemekte seçimlerle ilgilenen dostlara telgraflar yollandı. Çok neşeli olan Stepan Arkadyevich de Darya Aleksandrovna'ya şu telgrafı yolladı. 20 oy farkla Nevodovski seçildi. Tebrikler herkese bildir. Onları da sevindirmek gerekir diye düşünerek telgrafı yüksek sesle yazdırdı. Oysa Darya Aleksandrovna telgrafı alınca bu haberi yollamak için kocasının harcadığı bir rubleye acıdı. Onun yalnızca iyi bir akşam yemeği kazandığını anladı. Stefan'ın iyi bir yemekten sonra Faire Jeu le Telegraph oynamak gibi zayıf bir yanı olduğunu biliyordu. Her şey çok güzeldi. İçkiler dışarıdan getirtilmişti ve iyisiydi. Yemek son derece sade, soylu ve neşeli geçti. Yemeğe katılan Sviyazki'nin seçmiş olduğu 20 davetlinin tümü de yeni partidendi. Ayrıca tümü akıllı ve seçkin insanlardı. Yine eyalet başkanının, valinin, banka müdürünün ve sevimli ev sahibimizin onuruna yarı şakalaşarak kadeh kaldırdılar. Vronski hoşnuttu. Taşya'da bu kadar sade ve seçkin bir ortam bulmayı hiç ummamıştı. Yemeğin sonuna doğru neşe iyice arttı. Vali Vronski ile tanışmak isteyen karısının kardeşlerimiz yararına verdiği bir konsere ev sahibinin de katılmasını rica etti. Bir balo yapılacak, sen de güzelliğimizi görürsün. Görülmeye değer. Not in my line dedi Vronski. Bu deyimi çok seviyordu ama gülümsedi ve gelmeye söz verdi. Masadan kalkarlarken sigara içmeye başlandığı sırada Vronski'nin oda uşağı tepsi içinde bir mektupla kendisine yaklaştı. Vozvijenskoye'den özel ulak dedi ciddi bir tavırla. Vronski kaşlarını çatarak mektubu okurken birisi uşağı kastederek Fransızca olarak savcı yardımcısı Sventitski'ye benzemesi çok şaşırtıcı dedi. Mektup Anna'dan geliyordu. Vronski onu daha okumadan içinde neler olduğunu biliyordu. Seçimlerin 5 günden fazla sürmeyeceğini düşünerek Cuma'ya döneceğine söz vermişti. Oysa günlerden cumartesiydi. Mektup sistem doluydu kuşkusuz. Dün yolladığı ve gecikme nedenini açıkladığı mektubunu Anna almamış olmalıydı. Mektupta yazılanlar tam Vronski'nin düşündüğü gibiydi. Ama hiç ummadığı o yazılış biçimi Vronski'nin canını sıktı. Annie çok hasta. Doktor Zatere'den korkuyor. Tek başıma ne yapacağımı bilemiyorum. Prenses Varvara yardımcı olmaktan çok sıkıntı yaratıyor. Seni önceki akşam bekliyordum. Nerede olduğunu, ne yaptığını öğrenmek için yazıyorum. Kendim gelmek isterdim ama bundan hoşlanmayacağını düşündüm. Ne yapmam gerektiğini bilmem için bana yanıt ver. Çocuk hasta ve o gelmek istedi. Çocuk hasta, ya bu saldırgan tavır? Bu toplantının neşesi ve o mızmız aşk arasındaki zıtlık Vronski'yi şaşırttı. Ama gitmesi gerekiyordu. O gece ilk trenle yola çıktı. Anna Vronski'nin seçimler için yola çıkmasından önce kendi kendine onun her ayrılışında yinelenen sahnelerin Vronski'yi kendisine bağlamaktan çok soğutabileceğini söylemişti. Bu yüzden de ayrılmalarına elinden geldiğince dayanmak için büyük çaba göstermeye karar vermişti. Ama Vronski'nin gideceğini bildirirken ki soğuk ve mağrur bakışları onu gücendirmiş, Vronski gider gitmez bütün iyi niyeti yok oluvermişti. Yalnız kalınca Vronski'nin özgürlük hakkını korumak istediğini belirten o bakışı üzerinde uzun uzun düşündü ve her zamanki sonuca vardı. Düşmüş bir kadın olduğu inancı. İstediği zaman istediği yere gitmeye hakkı var. Hatta beni de terk edebilir. Her şeyi yapmaya hakkı var. Ama benim hiçbir şeye hakkım yok. Ama bunu bilerek böyle davranmamalıydı. Oysa ne yaptı? Soğuk ve sert bir bakışla baktı. Pek belirli değil bu. Ama eskiden bana böyle bakmazdı. Bu bakışı çok anlamlı. Alexey benden soğuyor. Buna inandığı halde hiçbir şey yapamıyordu. Durumlarını değiştirecek bir şey yapamıyordu. Eskiden olduğu gibi şimdi de onu yalnızca kendisine duyduğu aşkıyla ve üzerinde kullandığı çekiciliğiyle elinde tutabilirdi. Gündüz işlerine gömülerek, gecede morfin alarak, Vronski'nin onu sevmekten vazgeçmesi durumunda olabileceklerin korkunç hayalini aklından çıkarmaya çalıştı. Onu elinde tutmak için değil, istediği tek şey sevgiydi ama kendisini terk edemeyecek şekilde ona bağlanmasının bir yolu olduğu doğruydu. Boşanmak ve evlenmekti bu yol. Bu konuda fazla direnmemeye, o ya da Stiva bu konuyu açar açmaz razı olmaya karar verdi. Vronski'nin yokluğunun ilk 5 gün bu düşüncelerle yaşadı. Gezintiler, Prenses Varvara ile konuşmalar, hastane ziyaretleri ve özellikle okuma günlerini dolduruyordu. Ama 6. gün arabacı yalnız dönünce Vronski'yi ve onun kendisinden uzakta nasıl yaşadığını düşünmekten kendini alamayacağını hissetti. Tam o sırada kızı hastalandı. Anne ona bakmaya başladı. Ama bu da onu oyalamaya yetmiyordu. Aslında küçük kızın hastalığı önemli değildi. Ama Anna ne yapsa boşunaydı. Bu çocuğu bir türlü sevemiyor, severmiş gibi de görünemiyordu. 6. günün akşamı Vronski'nin onu bıraktığı korkusu öylesine büyüdü ki gitmek istedi. Bununla birlikte iyice düşündükten sonra Vronski'nin okuduğu o tuhaf mektubu yazmakla yetindi. Okumadan özel ulakla yolladı. Ertesi sabah Vronski'nin mektubunu okuyunca ona yazdığına pişman oldu. Özellikle kızın ciddi bir rahatsızlığı olmadığını öğrendiğinde giderken fırlattığı o soğuk ve sert bakışını yeniden görebileceği korkusuna kapılıverdi. Ne olursa olsun ona yazdığı için hoşnuttu. Şu anda Anna sevgilisinin ondan soğuduğunu, istemeye istemeye özgürlüğünü bırakarak ona döneceğini kendi kendine itiraf ediyordu. Ama yine de döneceğine seviniyordu. İsterse soğuk davransın, yeter ki burada yanında olsundu. Her yaptığını izleyebilsindi. Salonda lambanın altına oturmuş, dışarıdaki rüzgarın uğultusunu dinleyerek Tiny'nin yeni bir kitabını okuyordu. Her an araba sesi duyduğunu sanıyordu. Pek çok kez yanıldıktan sonra merdivenin altında duran tekerleklerin sesini ve arabacının bağırtısını açıkça duydu. Sabırsızlanan Prenses Varvara da bu gürültüyü duymuştu. Anna kızararak ayağa kalktı. Ama her zamanki gibi Vronski'yi karşılamaya koşacağına 2 kez duraksadı. Birden söylediği yalandan utandı. Onu nasıl karşılayacağını endişeyle düşündü. Bütün kuşkuları dağılmıştı. Yalnızca Vronski'nin kendisini terslemesinden korkuyordu. Kızının 2 gündür çok iyi olduğunu anımsadı. Çocuğun mektubu yollar yollamaz iyileştiğine kızıyordu. Sonunda Vronski'yi ellerini gözlerini göreceği, sesini duyacağı düşüncesiyle her şeyi unuttu ve neşeyle onu karşılamaya koştu. Vronski kendisine doğru koşan Anna'ya bakarak endişeyle sordu. Anna nasıl? Oturmuştu. Uşak onun kürküt çizmelerini çıkarıyordu. Çok daha iyi. Vronski üzerini silkeleyerek ya sen diye sordu. Anna Vronski'nin 2 elini tuttu, bakışlarını yüzünden ayırmadan kendine doğru çekti. Vronski Anna'nın kendisi için hazırlandığını bildiği giysisine ve saç tuvaletine soğuk soğuk bakarak buna çok sevindim dedi. Bu ilgi onun hoşuna gidiyordu ama epeydir hoşlanıyordu bundan. Anna'nın çok korktuğu o sert anlam Vronski'nin yüzünde belirdi. Vronski soğuktan nemlenen sakalını sildikten sonra Anna'nın elini öperken sordu. Çok sevindim. Ya sen nasılsın? Olsun varsın diye düşündü Anna. Yeter ki burada olsun. Başka bir şey istemem. Burada olursa yapamaz. Beni sevmemezlik edemez. Akşam Vronski yokken Anna'nın morfin almasından yakınan Prenses Varvara'nın yanında neşeli geçti. Ne yapabilirdim? Düşünceler uyutmuyordu beni. O burada olunca hiç almıyorum. Hemen hemen hiç. Vronski seçimlerden söz etti. Anna onu ustaca sorguya çekip başarılarını anlattırdı. Kendisi de o yokken olup bitenleri, yalnızca onun hoşuna gidebilecekleri seçerek anlattı. Yalnız kaldıklarında Vronski'yi yeniden eline geçirdiğini gören Anna, mektubun kötü etkilerini silmek istedi. Mektubumu aldığına sevinmediğini ve yazdıklarıma inanmadığını itiraf et dedi. Anna hemen Vronski'nin gösterdiği sevecenliğe karşın onu bağışlamadığını anladı. Evet dedi Vronski. Mektup öyle tuhaftı ki. Annenin hasta olduğunu ama yine de gelmek istediğini söylüyordun. Her ikisi de doğruydu. Hiç kuşkum yok. Kuşkulusun, kızdığını görüyorum. Hiç de değil. Canımı sıkan şey görevlerini kabul etmemendir. Hangi görevler? Konsere gitmek gibi mi? Bunlardan söz etmeyelim artık. Neden söz etmeyelim? İnsanın karşılaştığı önemli görevler demek istiyorum. Örneğin ev için Moskova'ya gitmem gerekecek. Ama Anna, neden bunlar seni kızdırıyor? Sensiz yaşayamayacağımı bilmiyor musun? Anna birden sesinin tonunu değiştirerek. Eğer böyleyse, eğer bu yaşam seni sıkıyorsa, bir gün gelip ertesi gün gideceksen, şeylerin yaptığı gibi. Anna, acımasız olma. Sana ömrünü vermeye hazır olduğumu biliyorsun. Anna onu dinlemiyordu. Moskova'ya gidersen ben de seninle geleceğim. Burada yalnız kalmam. Ya birlikte yaşayalım ya da ayrılalım. Yalnız seninle birlikte yaşamak istiyorum ben. Ama bunun için de şey gerekir. Boşanmak mı? Mektup yazacağım. Artık böyle yaşamayacağımı kabul ediyorum. Ama seninle Moskova'ya geleceğim. Vronski gülümseyerek. Bunu gözdağı verircesine söylüyorsun. Bütün dileğim senden ayrı kalmamaktır dedi. Ama bu sevgi dolu sözleri söylerken gözlerinde peşi bırakılmayan kızgın bir adamın bakışındaki soğuk pırıltı vardı. Anna bu bakışı gördü ve anladı. Ne felaket bu diyordu bu bakış. Ama o anda hissettiklerini aklından hiç çıkaramadı. Boşanmak istediğini bildiren bir mektup yazdı kocasına. Kasım ayının sonuna doğru Petersburg'a gitmesi gereken Prenses Varvara'dan ayrılarak Vronski ile birlikte Moskova'ya yerleşti. Her gün Alexey Aleksandrovich'in yanıtını ve bunun sonucunda boşanmayı beklerken Vronski ile karı koca gibi yaşıyordu. Levinler 3 aydır Moskova'daydı. Bu tür işlerle ilgilenenlerin hesaplarına göre Kitty'nin çoktan doğurması gerekiyordu. Bununla birlikte Kitty'nin durumunda bir değişme yoktu. 2 ay öncesine oranla zamanın yaklaştığını gösteren bir belirti de yoktu ayrıca. Doktor, ebe, Dolly, annesi ve özellikle beklenen olayı dehşete kapılmadan düşünemeyen Levin, sabırsızlanmaya ve endişelenmeye başlıyorlardı. Yalnızca Kitty mutlu ve sakin hissediyordu kendini. Şu sırada içinde yepyeni bir duygunun doğmakta olduğunu anlıyordu. Beklediği çocuğuna karşı olan bir sevgiydi bu. Kitty büyük bir zevkle bu duygunun tadını çıkarıyordu. Çocuk artık kendisinden bir parça olmaktan tümüyle çıkmıştı. Kimi zaman bağımsız bir yaşamı olduğunu belli ediyordu. Kitty sık sık bunun acılarını hissediyor ama aynı zamanda da yeni, garip bir sevinç duyuyordu. Bütün sevdikleri yanındaydı. Tümü de ona karşı öylesine sevecendiler ve öylesine üzerine titriyorlardı ki her şeyin yalnızca güzel yanlarını görüyordu. Öyle ki bunun yakında bitmek zorunda olduğunu bilmese, bunu hissetmese bundan daha iyi ve daha mutlu bir yaşam istemezdi. Bu yaşamın güzelliğini bozan bir tek şey vardı. Kocası, onun sevdiği köydeki Levin değildi. Kitty, Levin'in köydeki sakin, ilgili, her zaman dengeli davranışını seviyordu. Oysa kentte her an birinin kendisine ve özellikle karısına hakaret edeceği korkusuyla her an tetikte bekliyormuş gibi endişeli görünüyordu. Orada köyde herhalde kendi ortamında bulunduğunu hissettiğinden hiç telaşlanmıyor ve tasalanmıyordu. Burada kentte yapacak hiçbir işi olmadığı halde hep telaşlıydı ve bir şeyi elinden kaçıracağından korkuyormuş gibi görünüyordu. Ona acıyordu Kitty. Başkalarına göre kocasının acınacak bir durumu olmadığını biliyordu. Tam tersine Kitty, kimi zaman kalabalık içinde sevdiği bu insanın başkaları üzerinde nasıl bir etki bıraktığını yabancı gözüyle inceleyip anlamaya çalışan biri gibi Levin'e bakıyor ve o zaman da ağırbaşlılığı, biraz modası geçmiş kibarlığı, kadınlarla konuşurkenki ürkekliği, güçlü bedeni ve özellikle son derece anlamlı yüz ifadesiyle çok çekici bir erkek olduğunu fark ediyordu. Bununla birlikte onu dıştan değil de içten incelediğinde onun köydeki Levin olmadığını anlıyor ve ondaki bu değişikliği başka türlü adlandıramıyordu. Kimi zaman kentte yaşamasını bilmiyor diye içinden ona sitem ediyordu. Kimi zaman da burada kocası için hoşlanabileceği bir yaşam biçimi yaratmanın çok zor olduğunu anlıyordu. Gerçekten de kentte ne yapabilirdi ki? Kağıt mı oynasındı? Oyunu sevmiyor, kulüplere gitmiyordu. Oblonski gibi neşeli arkadaşlar mı edinseydi acaba? Şimdi onların neler yaptıklarını biliyordu Kitty. İçki içmek, sonra da bazı yerlere gitmek. Bu yerlerin adını dehşet duymadan düşünemiyordu Kitty. Sosyeteye katılmak, bunun için genç kadınların bulunduğu topluluklardan hoşlanması gerektiğini biliyordu. Ama böyle bir şeyi isteyemezdi Kitty. Evde onunla, annesiyle ve kız kardeşleriyle birlikte kalsa mıydı? Onlar ne kadar neşeli ve hoş insanlar olsa da bu biraz sıkıcıydı. Hep prensin bu konuşmalar konusunda dediği gibi onu bunu çekiştirmeydi. Lily'nin bundan sıkıldığını biliyordu. Geriye yapacak ne kalıyordu ki? Kitabını yazmayı sürdürmek mi? Bunu denemişti. Önceleri kitaplığa gidiyor, çalışması için gerekli notları ve bilgileri topluyordu. Ama Lenin'in de dediği gibi yapacak çok işi olmadığı gibi zamanı da azdı. Ayrıca Moskova'da kitabından çok söz ettiğinden, bu yüzden düşüncelerinin karmakarışık olduğundan ve artık çalışma hevesi kalmadığından yakınıyordu. Kent yaşamının tek üstün yanı artık hiç kavga etmemeleriydi. Kent yaşamının değişik olmasından mı, yoksa ikisi de bu konuda daha dikkatli davrandıklarından mı nedir? Buraya gelirken çok korktukları kıskançlık kavgalarının hiçbiri olmuyordu. Bu konuda her ikisi için de çok önemli bir olay olmuştu. Kitty'nin Vronsky ile karşılaşmasıydı bu. Kitty'yi her zaman çok seven vaftiz annesi yaşlı prenses Maria Borisovna onu görmeyi çok istiyordu. Durumu yüzünden hiçbir yere çıkmayan Kitty, babasıyla birlikte bu saygıdeğer hanımın evine gitmişti. Orada Vronsky ile karşılaştı. Kitty bir an kendini suçladı. Eskiden yüz çizgilerini çok iyi tanıdığı bu sivil giyinmiş adamı görünce soluğu kesildi. Yüreğinin kanı çekildi ve yüzünün kıpkırmızı kesildiğini hissetti. Birkaç saniye sürdü bu. Vronsky ile özellikle konuşmaya başlayan babası cümlesini daha bitirmeden Kitty artık Vronsky'nin yüzüne rahatça bakabildi. Hatta Prenses Maria Borisovna ile konuştuğu gibi onunla rahatça konuşur duruma geldi. Öyle ki sesinin tonundan gülümsemesine kadar her şeyi, görünmez varlığını o anda hissettiği kocasının da beğenebileceği kadar doğaldı. Vronsky ile birkaç sözcük konuştu, hatta onun bizim parlamento dediği seçimler konusunda yaptığı bir şakaya rahatça gülümsedi. Yapılan şakayı anladığını göstermesi için gülümsemek gerekiyordu. Ama Kitty hemen Prenses Maria Borisova'ya doğru döndü ve o gitmeye kalkıncaya dek bir kez bile yüzüne bakmadı. O zaman Vronsky'ye baktı. Çünkü sizi selamlayan birine bakmamak kabalık olurdu. Kitty bu karşılaşmadan evine söz etmediği için babasına şükran duydu. Bu ziyaretten sonra yaptıkları her zamanki gezintilerinden birinde babasının ona gösterdiği aşırı sevgiden onun kendisinden hoşnut kaldığını anladı. Kendisi de bu davranışından hoşnuttu. Eskiden Vronsky'ye duyduğu sevgisinin bütün anılarını ruhunun derinliklerine gömebileceğini ve yalnızca sakin görünmek için değil, gerçekten sakin ve ilgisiz davranabilecek gücü kendisinde bulabileceğine hiç inanmamıştı. Kitty ona Prenses Borisova'nın evinde Vronsky ile karşılaştığını söylediği zaman Lenin ondan daha çok kızarmıştı. Olayı anlatmak, ayrıca da ayrıntıları açıklamak çok zor gelmişti Kitty'ye. Çünkü Levin hiçbir şey sormadan kaşlarını çatmış ona bakıyordu. Orada olmamana çok üzülüyorum. Odada olmayışına değil. Çünkü senin önünde o kadar doğal olamazdım. Şu anda senin önünde daha çok kızarıyorum diye ekledi kulaklarına kadar kızararak. Ama bir delikten beni göremediğine üzülüyorum. Karısının içten bakışları Levin'e onun kendisinden hoşnut olduğunu söylüyordu. Kitty'nin kızarmasını aldırmadan hemen rahatladı ve sorular sormaya başladı. Kitty'nin yalnızca ilk anda heyecanını engelleyemediğini ama sonra herhangi bir kimsenin yanındaymış gibi kendini rahat hissettiğini en ince ayrıntısına kadar öğrenince Levin çok neşeli göründü. Çok mutlu olduğunu, seçimlerdeki gibi bir daha Vronsky'ye aptalca davranmayacağını, hemen ilk fırsatta onunla normal ilişkilere girmeye çalışacağını söyledi. İnsanın karşılaşınca hoşlanmadığı, hemen hemen düşman saydığı birinin var olduğunu düşünmesi çok kötü, dedi Levin. Çok sevindim, çok sevindim. Kitty saat 11'de çıkmadan önce kendisine hoşça kal demeye geldiğinde kocasına, öyleyse bana bir iyilik yap, Boller'e uğrayıver, dedi. Kulüpte yemek yiyeceğini biliyorum, babaanne seni yazdırdı. Peki bu sabah ne yapıyorsun? Katavasov'a gideceğim. Neden bu kadar erken? Beni Metrov'la tanıştıracağına söz vermişti. Kitabım konusunda onunla görüşmek istiyordum. Çok tanınmış bir bilgindir o. Şu çok beğendiğim makalenin yazarı mı? Ya sonra diye sordu Kitty. Belki kız kardeşimin işi için adliyeye giderim. Peki ya konsere? Neden yalnız gidecekmişim? Olsun git. Şu yeni parçaları çalacaklar. Senin çok hoşuna gider. Yerinde olsam giderdim. Neyse akşam yemeğinden önce eve dönerim dedi saatine bakarak. Doğruca Prenses Bore'ye gidiyorsan redingotunu giysene. Gerçekten gerekli mi bu? Elbette, sana ne oluyor? Gidecek 5 dakika oturacaksın, havadan sudan konuşur kalkarsın. Kitty gülmeye başladı. Bekarken ona seve seve giderdin diye ekledi. Öyle ama kendimi hep rahatsız hissederdim. Şimdi bu işlere öylesine yabancılaştım ki sana yemin ederim bu ziyareti yapmaktansa 2 gün yemek yememeyi yeğlerim. İnsanlar benden hep sıkılıyorlar. Neden geldi? Ne işi varmış diyorlar sanıyorum. Kedi gülerek kocasına baktı. Hayır, sana kızmayacaklar. Güvence veriyorum sana dedi. Elini tutarak ekledi. Haydi güle güle. Lenin karısının elini öptükten sonra gideceği sırada Kitty onu durdurdu. Kostya, biliyorsun yalnızca 50 rublem kaldı. Lenin Kitty'nin çok iyi tanıdığı hoşnutsuz bir tavırla peki bankaya uğrarım ne kadar gerekli dedi. Hayır dur, kocasının elini tuttu. Konuşalım, huzursuz oluyorum. Çok fazla harcamıyorum gibi geliyor bana ama para su gibi eriyor. Aksayan bir şey var. Lenin hafifçe öksürerek ona kaşlarının altından baktı. Hiçbir şey yok dedi. Kitty bu öksürüğün ne anlama geldiğini bilirdi. Lenin'in kendisinden hoşnut olmadığının belirtisiydi bu. Gerçekten de kendisinden hoşnut değildi. Yapılan harcamalar yüzünden değil de bildiği ve unutmak istediği bir şeyi, işlerin yolunda gitmediği sözünü işitmiş olmasından kaynaklanıyordu. Solohov'a buğday satmasını ve değirmenden biraz avans almasını söyledim. Her neyse, bankada para olacak. Hayır, çok para harcadığımızdan korkuyorum. Hiç de değil, hiç de değil. Neyse, hoşça kal canım. Gerçekten de kimi zaman annemin öğütlerini tuttuğumuza üzülüyorum. Köyde doğursam daha iyi olacaktı. Burada hepinizi rahatsız ediyor ve çok para harcıyorum. Hiç de değil. Evlendiğimizden beri sana bir kez olsun işler kötü gittiği halde iyi gidiyor demedim. Kitty Levin'in gözlerinin içine bakarak, sahi mi dedi. Bu sözleri iyice düşünmeden yalnızca onu yatıştırmak için söylemişti Levin. Ama sevgi dolu ve öylesine içten bakışlarını yüzüne dikilmiş görünce aynı sözleri bu kez canı gönülden yineledi. İçinden bekledikleri olayı kastederek bunu hep unutuyorum dedi. Karısının iki elini tutarak yakında mı? Kendini nasıl hissediyorsun? Diye sordu. Bunu öyle çok düşündüm ki artık hiçbir şey düşünmüyor ve hissetmiyorum. Korkmuyor musun? Kitty gülümsedi. Hayır, hiç korkmuyorum. Öyleyse bir şey olursa ben Katasov'dayım. Hayır, bir şey olacağını sanmıyorum. Babamla caddede gezmeye gideceğim. Dolly'ye gideriz. Yemekten önce bekliyorum seni. Ya evet, biliyor musun, Dolly'nin durumu çok zor. Her yere borcu var. Dün annem ve Arsen'le, kız kardeşi Lvov'un kocasına böyle diyordu, konuştuk ve Arsen'i seninle birlikte Steven'in üzerine salmaya karar verdik. Babanla bu konuyu konuşmamız olası değil. Ama eğer Arsen ve sen... Ama biz ne yapabiliriz ki? Arsen'e git, onunla konuş. Sana ne karar verdiğimizi anlatır. Ben Arsen'le aynı düşüncedeyim her konuda. Peki, ona giderim. Bu arada eğer konsere gidecek olursam Natalya ile giderim. Haydi hoşça kal. Merdiven başında Levin'e bekerken bakan ve şimdi de kentteki evi yöneten yaşlı Kuzma Levin'i durdurdu. Krasavtchik'in köyden getirdikleri sola koşulu attı bu. Nalları değiştirildi. Ama yine de topallıyor. Ne yapmamızı emredersiniz? Moskova'ya ilk geldiklerinde Levin köyden getirdiği atlarıyla ilgilenmişti. Bu işi elinden geldiğince ucuz ve iyi çözümlemek istiyordu. Ama kendi atlarını kullanmak kiralamaktan daha pahalıya mal oluyordu. Araba kiralamak gerekiyordu. Git veterineri bul. Belki kas ağrısıdır. Kuzma, Katerina Aleksandrovna için ne yapalım diye sordu. Levin şimdi Moskova'daki yaşamının ilk günlerindeki gibi etkilenmiyordu artık. Vozvijenka'dan Svitsevrzhezhak'a giderken ağır bir arabaya bir çift güçlü at koşup kar üzerinde bir çeyrek verstlik yolu aldırmak ve gittiği yerde 4 saat beklettirmek zorunda kalmış ve bunların karşılığında 5 ruble ödemişti. Şimdi ise bu ona çok doğal görünüyordu. Arabacıya bizim araba için bir çift at getirmesini söyle diye yanıt verdi. Peki efendim. Levin köyde çok üzülüp sıkılmasına neden olacak bir güçlü, kentin olanaklarıyla rahatça çözümledikten sonra merdivenden indi, arabacıyı çağırdı, arabaya bindi ve Nikitskaya sokağına sürmesini buyurdu. Yolda parayı düşünmüyordu artık. Sosyolojiyle uğraşan Petersburglu bilginle görüşmesinin nasıl olacağını, kitabı konusunda neler konuşacağını tasarlıyordu. Moskova'ya gelişlerinin ilk günlerinde köyde yaşayan birine garip gelen kendisinden istenen bütün bu gereksiz ama zorlu harcamalar Levin'i şaşırtmıştı. Ama şimdi bunlara alışmıştı. Bu konuda ayyaşların başına gelen şeyler gelmişti onun başına. Birinci kadeh sırık gibi zorla girer, ikinciden sonra insana cesaret gelir, üçüncüden sonra artık kadehleri saymaz. Levin uşakla kapıcının üniforması için ilk 100 rubleyi bozdurduğunda elinde olmadan bu üniformaların kimsenin işine yaramayacağını, bununla birlikte bu üniformalardan vazgeçebileceğini söylediği zaman Kitty ile prensesin gösterdiği şaşkınlıktan bu süslerin son derece gerekli olduklarını anlamıştı. Bu üniformaların onlara yaz boyu çalışabilecek iki işçinin ücretine, yani şafaktan akşama kadar zorlu bir çalışmayla geçecek yaklaşık 300 iş gününe mal olacaklarını düşünmüştü. Bu 100 rubleyi feda etmek çok zor olmuştu. Aileye verilecek akşam yemeği için gerekli 28 rublelik erzağın alınması için bozdurulan ikinci 100 rubleliği harcamaksa, bu 28 ruble Levin'e göre yorucu bir çalışmayla biçilmiş, demetlenip bir araya yığılmış, dövülmüş 9 ölçek yulaf demekti. Levin'e daha kolay gelmişti. Sonradan bozdurulan paralar aklına böyle düşünceler getirmemiş, küçük kuşlar gibi uçup gitmişti elinden. Bu parayı elde etmek için harcanan emeğin, alınan zevkin karşılığı olup olmadığının hesabı çoktan beri tutulmaz olmuştu. Buğdayın belli bir fiyatı olduğu, daha aşağı satılamayacağı ilkesi de aynı şekilde unutulmuştu. Levin'in fiyatını epeydir düşürmediği has buğdayın ölçeğini şimdi bir ay önce verdikleri fiyatın 50 kapik aşağısını veriyorlardı. Böyle giderlerse borca girmeden bir yıl idare edemeyeceklerdi ama bu hesabın bile onun için önemi yoktu. Önemli olan nereden geldiğini bilmediği bir paranın kendi adına bankada bulunması ve ertesi gün et alacak parasının olduğuna emin olmasıydı. Bu kurala hep uymuştu. Bankada her zaman parası oluyordu. Ama şimdi hesabındaki para suyunu çekiyordu ve Levin nereden para bulacağını bilmiyordu. Bu yüzden de Kitty'nin sorusu onu sinirlendirmişti. Ama bunu düşünecek zamanı yoktu. Tanışacağı Katavasov'la Metrov'u düşünerek yola çıktı. Levin bu gelişimde evlendiğinden beri görmediği üniversiteden eski arkadaşı Katavasov'la dostça ilişkiler kurmuştu. Katavasov açık ve yalın dünya görüşü yüzünden çok hoşuna gidiyordu. Levin bunu ondaki zihinsel yoksulluğun bir kanıtı gibi görürdü. Oysa Katavasov, Levin'deki düşünce kararsızlığını, disiplin eksikliğine bağlardı. Ama Katavasov'un açıklığı Levin'in hoşuna gidiyor, Levin'deki düşünce disiplinsizliği de, bolluğu da Katavasov'un hoşuna gidiyordu. Bu yüzden de birlikte olmaktan ve tartışmaktan zevk alıyorlardı. Levin, Katavasov'a kitabından birkaç bölüm okumuş, o da bunları çok beğenmişti. Bir gün önce Levin'le bir konferansta karşılaşan Katavasov, Levin'e makalesini çok beğendiği ünlü bilgin Metrov'un Moskova'da olduğunu, ona Levin'in kitabından söz edince çok ilgilendiğini, eğer tanışmak istiyorsa yarın saat 11'de profesörün evinde onunla karşılaşabileceğini söylemişti. Katavasov Levin'e küçük salonda, "Elbette dostum, yola geliyorsunuz. Sizi gördüğüme çok sevindim," demişti. Zili duyunca kendi kendime, "Olamaz, tam vaktinde gelemez," dedim. "Neyse, Karadağlıları tanır mısınız? Doğuştan asker adamları." "Ne olmuş?" diye sordu Levin. Katavasov birkaç sözcükle ona son haberleri anlattı. Sonra onu çalışma odasına götürerek orta boylu, tıknaz, hoş görünüşlü bir adamla tanıştırdı. Metrov'du bu. Konuşma bir süre politikayla Petersburg'un ileri gelen çevrelerinin son olayları nasıl karşıladığı konusunda durdu. Metrov güvenilir kaynaktan duyduğu, güya Çar'ın bakanlarından birine söylediği sözleri iletti. Ama Katavasov daha az güvenilir bir kaynaktan öğrendiğine göre Çar'ın bunun tam tersini söylediğini öne sürüyordu. Levin Çar'ın her iki şekilde de konuşmuş olabileceği bir durum tasarlamaya çalıştı ama konuşma konusu değişiverdi. Katavasov: "Evet Levin, işçinin toprak ve ilişkisi bakımından karşılaştığı doğal koşullarla ilgili kitabını hemen hemen bitirdi," diye başladı. "Bu konuda uzman değilim. Doğa bilimleriyle uğraşan biri olarak çok hoşuma giden nokta, insanlığı zoolojinin yasaları dışında yer alan bir nesne olarak ele almayıp tam tersine insanlığı çevresine bağımlı olarak görmesi ve evrim yasalarını bu bağımlılık içinde araştırması." "Çok ilginç," dedi Metro. Levin söze karıştı. "Tarım konusunda bir kitaba başlamıştı. Ama elinde olmadan, tarımın temel öğesi olan işçiyle ilgilenirken, önceden hiç aklıma gelmeyen bir sonuca vardım." Levin önlem alarak sanki ortamı yokluyormuş gibi görüşlerini açıklamaya koyuldu. Metrov'un genel olarak kabul edilen ekonomik öğretiye karşı bir makale yazdığını biliyor ama bu adamın onun düşüncelerini ne dereceye kadar onaylayabileceğini bilmiyordu. Ve bilginin zeki ama sakin yüzünden de bunu anlayamıyordu. Metrov: "Rus işçisinin özel niteliklerine nerede rastlıyorsunuz?" diye sordu. Deyim yerindeyse bunlar onun zoolojik özelliklerinden mi yoksa içinde bulunduğu durumun koşullarının değişik olmasından mı kaynaklanıyor? Levin bu soruda paylaşamayacağı bir düşüncenin varlığını sezdi. Ama yine de düşüncesini geliştirmeyi sürdürdü. Ona göre Rus işçisinin toprak konusunda kendine özgü bambaşka bir anlayışı vardı. Bu savunu güçlendirmek için de kendi düşüncesine göre Rus halkının bu anlayışının doğuda geniş blokları doldurma yeteneğine sahip olduğu bilincinden kaynaklandığını aceleyle ekledi. Metro Levin'in sözünü keserek karşı çıktı. halkın genel yönetiminden yola çıkarak yanılgıya düşmek kolaydır. İşçinin durumu toprakla ve ana malla doğrudan ilişkisine bağlıdır her zaman. Metro, Levin'e sözlerini bitirmesine zaman tanımadan kendi varsayımlarını ve bunların ilginç yanlarını açıklamaya başladı. Bu ilginçlik nereden geliyordu? Levin bunu hiç anlamadı. Çünkü anlamaya zorlamadı kendini. Metrov'un da ötekiler gibi Rus işçisinin durumuna yalnızca ana mal, ücret, kira geliri açısından baktığını görüyordu. Bilginin Doğu Rusya halkının büyük bir bölümünün gelirinin hala hiç olduğunu, 90 milyon Rus halkının onda 9'unun ücretinin ancak karın doyurmaya yettiğini, ana malın ancak en ilkel biçimler altında var olduğunu itiraf etmesine karşın işçiyi yalnızca bu açıdan inceliyordu. Ama yine de ekonomistlerin varsayımlarıyla bazı noktalarda uyuşmayan kendine özgü bir ücret varsayımı vardı ve Levin'e de anlattığı buydu. Levin fazla ilgi duymadan dinliyordu onu. Önceleri birkaç kez karşı çıktı, Metrov'un sözünü kesmek ve kendince tartışılmasında yarar gördüğü düşüncesini açıklamak istiyordu. Ama sonra birbirleriyle taban tabana zıt düşündüklerini anlayarak karşı çıkmayı bıraktı ve yalnızca dinlemekle yetindi. Metrov'un söyledikleriyle hiç ilgilenmiyor ama yine de onu dinlemekten zevk duyuyordu. Levin'in yeteneğine böylesine güven göstererek, kimi zaman sorunun bütün bir yanını aydınlatmak için küçük bir anıştırmayı yeterli görerek, kendi düşüncelerini seve seve onu açıklayan bir bilgini dinlemek gururunu okşuyordu. Levin bilginin kendisine değer verdiği için böyle konuştuğunu sanıyordu. Çünkü Metrov'un dostlarıyla pek çok kez konuştuğu bu konuyu yeni tanıdığı herkese büyük bir zevkle anlattığını, zihninde tam açıklığa kavuşmamış savını önüne gelen herkese tartışmaktan hoşlandığını bilmiyordu. Metrov düşüncelerini açıklamayı bitirir bitirmez Katavasov saatine bakarak "Korkarım geç kalıyoruz" dedi. Levin'in sorduğu soruya "Evet, bugün Amatörler Derneği'nde Svit için 50. yılı için jübile var" dedi. "Pierre Ivanovich ile oraya gitmek zorundayız. Zooloji çalışmaları üzerine bir konferans vermeye söz verdim. Bizimle gelin, çok ilginç olacak." "Evet, gerçekten de vakit geldi" dedi Metrov. "Gidelim, isterseniz oradan benim evime gideriz. Çalışmalarınızla ilgili bilgi edinmek isterim." "O henüz bitmedi, karalama halinde. Ama toplantıya seve seve gelirim." Katavasov öbür odada fırını giyerken, "Duydunuz mu dostum? Özel düşüncesini anlattı" dedi. Konuşma hemen o kış bütün Moskova'yı heyecanlandıran bir soruna kaydı. Kurulda 3 yaşlı profesör gençlerin görüşlerini kabul etmemişlerdi. O zaman gençler de görüşlerini ayrıca belirtmişlerdi. Kimilerine göre korkunç bir şeydi bu. Bazıları ise bu görüşü çok doğru ve basit görüyordu. Böylece profesörler topluluğu iki gruba ayrılmıştı. Katavasov'un da katıldığı bir grup karşı partiyi muhbir ve yalancı olarak görürken ötekiler bunun bir çocukluk, otoriteye karşı bir saygısızlık olduğunu ileri sürüyorlardı. Levin üniversiteyle ilgisi olmadığı halde Moskova'ya gelişinden bu yana bunları duymuş, kendi de bundan söz etmiş ve bu konuda bir karara varmıştı. Bu yüzden de her üçünün eski üniversite binalarına varıncaya kadar yolda süren konuşmalarına Levin de katılmıştı. Toplantı çoktan başlamıştı. Katavasov'la Metrov'un oturdukları halı örtülü masanın çevresinde 6 kişi daha oturuyordu. İçlerinden biri el yazması notları üzerine eğilmiş bir şeyler okuyordu. Levin masanın yanında duran bir iskemleyi aldı, okuyan adamın yanında oturan bir üniversite öğrencisine alçak sesle ne okuduğunu sordu. Öğrenci Levin'e ters ters bakarak "Yaşam öyküsü" dedi. Levin bilginin yaşam öyküsüyle hiç ilgilenmiyordu. Yine de bu arada ünlü bilginin yaşamı konusunda yeni ve ilginç bir şeyler öğrendi. Okuma bitince başkan ona teşekkür etti. Sonra şair Ment'in bu jübile üzerine yazdığı bir şiiri okudu ve birkaç sözcükle şaire şükran duygularını belirtti. Daha sonra Katavasov yüksek ve cırlak sesiyle jübilesi yapılan kişinin çalışmalarıyla ilgili kısa bir metni okudu. O da bitirince Levin saate baktı. Biri geçiyordu. Konserden önce Metrov'a yapıtını okuyacak zamanı olmadığını gördü. Zaten artık bunu istemiyordu. Toplantı sırasında az önce yaptığı konuşmayı düşünüyordu. Şimdi eğer Metrov'un düşüncelerinin bir önemi varsa, kendi düşüncelerinin de önemli olduğunu iyice anlıyordu. Herkes kendi seçtiği yolda çalıştığı sürece düşünceler aydınlığa kavuşabilir ve insanı bir yere götürebilirdi. Ama düşünceleri birleştirmek bir sonuç vermezdi. Levin, Metrov'un davetini kabul etmemeye karar vererek yanına yaklaştı. Metrov, kendisiyle son siyasi olayları konuşmakta olduğu başkanla Levin'i tanıştırdı. Metrov, Levin'e söylediklerini şimdi de başkana yineleyip duruyordu. Levin de sabahki karşı çıkışlarını yineledi. Ama değişiklik olsun diye aklına gelen bir düşünceyi de belirtti. Neden sonra yeniden üniversite sorununa döndüler. Levin bunları daha önce duyduğu için aceleyle Metrov'un çağrısını kabul edemediğini üzüldüğünü söyledi. Selam verdi ve Lvov'lara gitti. Kitty'nin ablası Natalya'nın kocası Lvov, bütün yaşamını öğrenim gördüğü ve diplomatik görevlerde bulunduğu yabancı başkentlerde geçirmişti. Geçen yıl diplomatlık görevinden ayrılmış, herhangi bir tatsızlık yüzünden olmamıştı bu. Meslek yaşamında kimseyle arasında bir tatsızlık olmamıştı. Ve iki çocuğunun eğitimleriyle daha iyi ilgilenebilmek için Moskova'da Saray Bakanlığı'nda görev almıştı. Değişik alışkanlıkları ve görüşleri bulunmasına ve Levin'den daha yaşlı olmasına karşılık o kış birbirlerine daha yakınlaşmışlar ve dost olmuşlardı. Lvov evdeydi. Levin gelişini bildirmeden içeri girdi. Lvov kemerli pijaması, ayağında geyik derisi ayakkabıları, burnunda mavi kelebek gözlüğüyle koltuğuna oturmuş, çalışma masasının üzerine koyduğu bir kitabı okuyordu. Güzel elinde yarı içilmiş, ucu küllenmiş bir sigara tutuyordu dikkatle. Dalgalı, gümüş rengi, parlak saçlarının daha bir soyluluk kattığı güzel, hala genç ve ince yüzü, Levin'i görünce bir gülümsemeyle aydınlandı. Geldiğinizde çok iyi ettiniz. Size birini yollayacaktım. Kitty nasıl? Oturun, bu daha rahat. Ayağa kalktı ve döner koltuğu uzattı. Hafif bir Fransız aksanıyla. Journal de Saint Petersburg'daki son genelgeyi okudunuz mu? Çok iyi buluyorum onu, dedi. Levin, Petersburg'daki yaygın görüş konusunda Katavasov'dan dinlediklerini anlattı. Sonra Metrov'la karşılaşmasından ve toplantıdan söz etti. Lvov büyük bir ilgiyle dinliyordu. Bilginlerin o ilginç dünyasına girdiğiniz için size imreniyorum, dedi. Sonra alışkanlıkla ve kendisine daha kolay geldiği için Fransızca olarak sürdürdü. Doğrusu zamanım yok. Görevim ve çocukların eğitimi beni çok meşgul ediyor. Hem itiraf etmekten utanmıyorum, eğitimim çok yetersiz. Levin gülümseyerek, buna inanamam, dedi. Bacanağının her zamanki gibi şu anda da takındığı, yalnızca alçak gönüllü olmak isteğinden ileri gelmeyen, gerçekten de içten olan bu kendi kendini övgüye değer bulmama tavrı onu duygulandırıyordu. Ah, şu anda eğitimin ne kadar az olduğunu hissediyorum. Çocukların eğitimi için sık sık belleğimi tazelemek, hatta öğrenmek zorundayım. Çünkü yalnızca öğretmen yetmiyor, bir de gözetmen gerek. Tıpkı sizin çiftlik gibi, işçilere bir çavuş gerek. Bakın ne okuyorum. Çalışma masasının üstünde duran Suslayev'in dil bilgisi kitabını gösterdi. Mişa'dan bunu istiyorlar, çok zor. Örneğin şunu bana açıklayın, diyor ki. Levin bunun öğrenilecek bir şey olmadığını, ezberlemek gerektiğini açıklamak istedi ama Lvov aynı düşüncede değildi. Alay ediyorsunuz. Hiç de değil, size baktıkça ileride neleri yapmam, çocuklarımın eğitimi konusunda neleri öğrenmem gerektiğini ne kadar çok düşündüğümü bilemezsiniz. Bunda öğrenecek bir şey yok, dedi Lvov. Bir tek şey biliyorum, diye sürdürdü Levin. O da sizinkilerden daha iyi yetiştirilmiş bir çocuk görmediğim. Onlardan daha iyisini isteyemem. Lvov sevincini gizlemeye çalışıyordu ama yüzünü aydınlatan bir gülümsemeye engel olamadı. Bütün isteğim onların benden daha iyi olmalarıdır. Yurt dışında yaşadığımız için benim çocuklarım gibi şımartılmış çocuklarla uğraşmanın ne kadar zor olduğunu anlayamazsınız. Siz her şeyin üstesinden gelirsiniz. Çocuklarınız çok yetenekli. Önemli olan ahlak eğitimidir. Çocuklarınıza baktıkça bunu anlıyorum. Ahlak eğitimi diyorsunuz. Bunun ne kadar zor olduğunu anlayamaz kimse. Bir güçlüğü yendiğiniz anda yenileri çıkıyor ortaya. Din desteği olmadan, anımsarsınız bundan söz etmiştik sizinle. Hiçbir baba çocuklarının eğitimini başarıyla yürütemez. Levin'i ilgilendiren bu konuşma çıkmak üzere giyinmiş olan güzel Natalya Aleksandrovna'nın gelişiyle kesildi. Burada olduğunuzu bilmiyordum, dedi Natalya Aleksandrovna. Pek çok kez konuşulmuş olan ve onun canını sıkan bu konuşmayı kestiğine sevinerek sordu. Kitty ne yapıyor? Bu akşam yemekte sizdeyim. Peki Arsen, arabayı sen alırsın, dedi kocasına. Karı koca o günü nasıl geçireceklerini kararlaştırdılar. Koca işi için birini görmek zorundaydı. Kadın konsere ve komite toplantısına gitmek zorundaydı. Bu yüzden işleri ayarlamak için uzun süre tartışmaları gerekti. Ailenin bir üyesi olarak Levin bu düzenlemeye katılmak zorundaydı. Sonunda Levin'in Natalya ile birlikte konsere ve toplantıya gitmesi kararlaştırıldı. Oradan gelip karısını alarak onu Kitty'ye götürecek olan Arsen'e araba yollayacaklardı. Ama eğer o sırada Lvov işini bitirmemişse arabayı geri yollayacak, Levin de Natalya'yı götürecekti. Lvov karısına, "Bak bu beni şımartıyor," dedi. "Çocuklarımızın çok iyi olduklarını söylüyor. Oysa ben onlarda öyle çok kusur görüyorum ki." "Her zaman söylerim ona, Arsen kılı kırk yarar," diye araya girdi genç kadın. "Kılı kırk yaran hiçbir şeyden hoşnut olamaz. Babam doğru söylüyor. Bizim zamanımızda durum tam tersiydi. Biz tavan arasında, anne babamız birinci katta yaşıyordu. Şimdi ise durum tam tersi. Anne babalar altta, çocuklar birinci katta yaşıyorlar. Anne babalara hiçbir şey yok, her şey çocuklar için." Lvov sevinli sevinli gülümseyerek karısının elini tuttu. "Böylesi daha iyiyse önemli değil," dedi. "Seni tanımayan birisi de üvey ana sanacak." Natalya kağıt açacağını yerine koyarken doğal bir tavırla, "Aşırılık hiç iyi değildir," dedi. Levin o sırada içeri giren ve onu selamladıktan sonra babalarına bir şey sormak için yaklaşan iki güzel oğlana, "Gelin bakalım buraya, hoş çocuklar," dedi. Levin onlarla konuşmak, babalarına ne söylediklerini dinlemek istiyordu. Ama o anda Natalya konuşmaya başladı. Tam o anda Lvov'un meslektaşı Mahutin sırtında saray üniformasıyla içeri girdi. Eski diplomat Lvov'la birlikte söz konusu önemli devlet adamını karşılamaya gitmek zorundaydı. Herzegovina'dan, Prenses Korzinski'den, belediye meclisinden, Bayan Apraksina'nın ani ölümünden söz etmeye başladı. Levin kendisine yüklenen görevi unutmuştu, ancak hole çıkınca anımsadı. Onları merdivene kadar geçirmeye gelen Lvov'a, "Aa evet, Kitty benden Oblonski konusunda sizinle konuşmamı istemişti," dedi. Yüzü kızararak, "Annem biz iki Le Beau Frères'in ona biraz ahlak dersi vermemizi istiyor. Ama ben ne yapabilirim ki?" Beyaz kürküyle durmuş, konuşmanın bitmesini bekleyen Bayan Lvov gülümseyerek, "O halde bu işi ben üzerime alıyorum," dedi. "Haydi gidelim." 6. kaset, 2. yüzün sonu.